Ayrım 28, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 370. Mitnik sandalyesinde sallanmaya devam ediyordu. Elbette hikaye böyle anlatılınca oluyor ama hala kulağa inanılması zor geliyor. Greta öne eğilerek bacak bacak üstüne attı. Gerçek olamayacak kadar mı inanması zor? Evet. Mitnik sallanmayı bıraktı. İkinci defa Greta'nın gözlerine baktı. Ama polis bile elindeki tüm imkanlarla bu olasılığa inanmıyorsa siz ne yapabilirsiniz ki? Ve benden ne gibi bir yardım istiyorsunuz? Her şeyden önemlisi bu dedektif rolünü üstlenip Krebs'in yerini almak istemenizin gerçek sebebi nedir? Bu sefer bakışlarını Mitnik'ten kaçıran Greta oldu. Aslında çok basit. Greta hafif bir baş dönmesi hissederek derin bir nefes aldı. Benim için ölüm kalım meselesi. Tekrar zorla konuşmaya başladı. Eğer Morphy, yani şu satranç oynadığım, bana e-posta gönderen ve mağazada görünen bizim Morphy ise o zaman ben çok büyük bir tehlikedeyim demektir. Bir süre için sakin kalacaktır ama er ya da geç beni ele geçirmek için harekete geçecek. Düşün, güdüsü bu yönde çalışıyor. Anlamıyorum. Böyle akıl yürütmeyi Klips'ten öğrendim. Dinle beni. Morphy'nin takıntısı şöhret değil miydi? Kötü ve kanlı bir efsane yaratmak. O zaman mezardan çıkıp hedeflediği kurbanı almak bunun için en mükemmel yol değil mi? Yine hafif bir baş dönmesi hissetti. Greta sesinin kesik kesik çıkmaya başladığını fark etti. Kendine başka bir kol arayacak ya da belki de kendi başına hareket etme cesaretini bulacak. Ama bunu bir şekilde yapacak, bundan eminim. Bir başka ışık, bir tane ve bir tane daha. İnce bir ışık birkaç saniye olduğu yerde bekledi. Klebs uzakta bir şeyler hissetmeye başladı. Her şey yeniden ve çok erken karardı. Hala size nasıl yardım edebileceğimi anlamış değilim. Mitnik ayağa kalkıp Greta'ya arkasını dönerek eski perdeye doğru yanaştı. Morphy hakkında bir şeyler biliyoruz. Bu şehirden 40 yaşlarında, çok uzun boylu değil, sportif değil. Edith Piaf ve cinayet romanı hayranı. Satranç oynuyor ama hepsinden önemlisi, bu defa bu kelimeyi kullanacağım, hepsinden önemlisi bir hacker. Çok doğal ve mümkün olacağı gibi bir topluluğa üye olmalı ve internetteki iş arkadaşlarıyla buradan irtibatta kalıyor olmalı. Sen Mitnik, bu ortamın en ünlülerinden birisin. Senin isminin hala bir değeri var. İnternette Morphy'yi teşhis etmeye çalışacak senden daha uygun biri olduğunu sanmıyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Mitnik Greta'ya arkasını dönmeye devam ederek kafasını salladı. Sizin topluluk dediğiniz yer tamamen sanal bir ortam. Fiziksel dünyanın tamamen dışında. Bazı üyeler sadece internette görüşür ve doğal olarak da birbirlerini fiziksel olarak tanımazlar. Ve genellikle hayatlarındaki kişisel beklentilerinden falan da konuşmazlar. Hep böyle midir? Yani neredeyse hep. Mitnik isteksizce kabul etti. Diyelim ki bazen tanışma durumları söz konusu olur. Yani birbirini daha derinden tanıma diyelim. Arkadaş mı olunur? Karşılıklı güven olur mu? Kendinden bahsedilir mi? Olabilir. Buluşulduğu da olur mu? Lanet olsun. Bu yalnız kalpler için bir topluluk değil ki. Olabilir mi? Mitnik gittikçe daha da isteksizleşiyordu. Olabilir. Birilerinin gerçek hayatta tanıştıkları olabilir. Tabii mesafeler de uygunsa. Yani eğer Morphy birisiyle konuşursa onu internet üstünden yakalamak hiç de imkansız değil. Belki imkansız değil ama o kadar kolay bir şey de değil. Öyle olduğunu söylemedim. Kesinlikle koca bir okyanusta küçük bir delik aramak gibi olacak. Greta sessizliğin bir sürü odada dalgalanmasına izin verdikten sonra sordu. Bana yardım etmek istiyor musun? Mitnik dönüp yavaşça onun karşısına oturdu. Etrafta takılıp bir şeyler öğrenmeyi deneyeceğim. Mayetsa Sensi'nin masasının önünde ayakta duruyordu. Benimle konuşmak mı istiyordunuz doktor? Evet, otursana. Dinle. Bunu daha önce konuştuğumuzu biliyorum. Şu yazdığın rapor hakkında. Sensi masada önünde duran kağıdı işaret etti. Hiçbir eksiği yok ve çok ayrıntılı. Ama o geceyle ilgili konuşmak istiyorum. Nicola Greco'yu durdurduğunuz o akşam. Tabii doktor, ama her şeyi anlattığımdan eminim. Bundan ben de eminim ama konuşmak istediğim şeyler var. Sensi gözlüklerini çıkararak masanın üstüne koydu. Klebs'in yeni kurbanın Gret Alfieri olduğunu anladığı ana dönelim. Satranç kulübündeydik.
Evet, ve oradan Greta Alfieri'nin evine doğru yola çıktınız.
Olabilecek en yüksek hızla gittik ama kaza yüzünden birkaç dakika kaybettik.
Klebs sana seçilen kurbanın Greta Alfieri olduğunu nasıl anladığını açıkladı mı?
Hayır doktor, aslında yolda aramızda neredeyse hiç konuşmadık. Olabildiğince erken varmaya çalışıyorduk. Ve ben gerçekten de sınırları zorlayacak şekilde sürüyordum.
Ama o bir yandan telefon etti.
İlk önce apartmanın önünde nöbet tutan görevlileri, hemen sonrasında da Greta'yı aradı. Bir yandan onu uyarmaya çalışırken bir yandan da korkutmamaya özen gösteriyordu.
Ve yol boyunca hiçbir fikir yürütmedi. Mesela kendi kendine konuşur gibi alçak sesle falan.
Hayır doktor. Sensi bir süre düşünceli bir tavırla oturdu.
Peki sen Klebs'in Greta Alfieri'nin tehlikede olduğunu nasıl farkına vardın, anladın mı?
Hayır, sadece satranç kombinasyonunun çözümüyle ilgisi olduğunu anladım.
Peki sende nasıl bir izlenim uyandı? Yani Klebs sadece kurbanın ismini mi anladı? Yoksa başka bir şey mi olduğunu düşündü?
Anlamıyorum doktor.
Demek istediğim, Klebs büyük resmi görmesine yarayacak bir şey mi fark etti sence? Mesela morfi üstüne yaptığımız tüm o varsayımlarla birleştirerek.
Mayetza bir süre kararsız kaldı.
Bilemiyorum.
Size söylediğim gibi çok gergin saatlerde Doktor Klebs'in aklından geçenlerle ilgili farklı bir izlenimim olmadı. Tek düşündüğüm olabildiğince hızlı arabayı sürmekti. Sensi parmaklarının ucuyla masaya vurmaya başladı.
Tamam, son bir şey daha. Klebs bilincini kaybetmeden önce Greta Alfieri ile konuştuğunda sen yanlarında değildin, öyle değil mi?
Yarasına tampon yapabileceğimiz bir şeyler bulmak için uzaklaşmıştım.
Peki döndüğünde son sözlerine yetişebildin mi?
Sadece 2-3 kelime, raporda belirttiğim gibi. Asansör, tersine çevir, her şeyi tersine çevir.
Ve bunları söylerken sence ayık mıydı?
Mayetza cevap vermeden önce bir süre düşündü. Ayık demek pek uygun düşmez, bilincini kaybediyordu. Ben daha çok kararlı olduğunu söyleyebilirim. Bu kelimeleri söyleyebilmek için son kalan gücünün hepsini topladı. Onun için bu kelimeleri söylemenin çok önemli olduğu izlenimine kapıldım. Sensi düşünceli bir tavırla tekrar gözlüklerini taktı.
Asansör diye mırıldandı kendi kendine. Sonra bakışlarını Mayetza'ya yönelterek teşekkürler, gidebilirsin dedi.
Mayetza çoktan kapıya ulaşmıştı ki ardından seslendi. Bekle, Greta dün onu evine bırakırken sana soru sordu mu? Soruşturmayla ilgili ağzından bir şey kaçırdın mı? Bir dilsiz gibiydim diyerek yalan söyledi Mayetza. Akşam, Greta gecenin gölgeleri şehrin üstüne çökerken yalnız başına hafif bir yemek yedi. Bunu tüm ışıkları açık bırakarak ve içinde gittikçe büyüyen korkuyu hissederek yaptı. Sanki aldığı nefes ona yetmiyormuş gibi hissediyor, arada derin derin soluklanma ihtiyacı duyuyordu. Keşke bu korku gerçeküstü ve nedensiz bir korku olsaydı. Aynada gördüğü kurban gözleri ona sanki daha da birbirlerinden uzaklaşmış gibi görünüyorlardı. Pencerelerin iyice kapalı olduğundan emin olmak için iki kere kontrol etti. Neyse ki bu küçük dairenin ne balkonu ne de terası vardı. Onu daha çok tedirgin eden şey sokak kapısıydı. Kilidi açılması çok kolay gibi duruyordu. Önüne bir mobilya sürüklemeyi bile düşündü ve bunu uyumadan önce mutlaka yapmaya kararlıydı. Morfi ne zaman gelecekti? Kapıyı zorlamaktansa güzel bir neden uydurup açtırmaya mı çalışacaktı? Greta yanında büyük bir yemek bıçağı taşıyordu. Daha iyisini bulamamıştı ama yarından tezi yok, kendine bir silah alacaktı. Her ne kadar yeni kaldığı yeri çok az insan biliyor olsa da başka bir yere taşınması hiç de kötü bir fikir değildi. Ama güvende olacağı bir yer var mıydı? Greta gecenin karanlığında parıldayan ışıklara bakarak bunlarda boş yere kendine güven verecek bir şey bulmaya çalıştı. Geceleri korku artıyordu, karanlık yüreğini ağzına getiriyordu ve insanı bir daha bırakmıyordu. Böyle kaç gece daha geçirmek zorunda kalacaktı? Morfi'ye önce ulaşan o olmalıydı, başka çaresi yoktu ve bunun için sadece kendine ve Mitnik'in yapabileceği yardıma güvenmeliydi.
Sensi soruşturmayı yok saydığı ve Klebs bilinci kapalı bir şekilde sırlarını kendisine sakladığı sürece yapabileceği başka bir şey yoktu. Sırlar. Greta kim bilir kaçıncı kez Klebs'in sözlerini mantıklı bir sıraya dizebilmek için üstünde düşünmeye başladı. Henüz bitmedi. Bitmedi. Çünkü baştan beri yanlış yaptık. Yani soruşturmanın başından beri. Katilin cinnet geçirme sebebinin üstüne gidildi. İki kişiden oluşan bir kol ve bir beyin olduğunu ve aslında çok önce bir plan yapıldığını fark edemeden. Greta Klebs'in bunu nasıl anladığını bilemese de buraya kadar her şey birbirini tutuyordu. Peki Klebs başka ne anlamıştı? Sonraki söylediklerinin altında ne yatıyordu? Asansör, her şeyi tersine çevir. Asansör Morganti'nin Adriana Maggezi'ye giderken elektrik kesintisi yüzünden içinde kapalı kaldığı asansör olamazdı. Her şeyi tersine çevir, tersine çevir. Greta pencerenin önünden çekildi. Kutusundan iki tane uyku ilacı aldı. Bir yandan da geceyi bulanık bir bilinçle geçirmenin mantıklı olup olmadığını düşünüyordu. Odasına birinin girdiğini bile duyamazdı ama bir yandan uyumaya da ihtiyacı vardı. Tersine çevir. Morganti yukarı çıkıyordu. Greta bir elinde ilaçları tutarken diğer eliyle bir bardağa su koydu. Elektrik kesintisi olduğunda gerçekten de yukarı mı çıkıyordu? Bunun böyle olduğunu söyleyen bir tek kendisiydi. Tersine çevir derken bunu mu kastediyordu? Morganti aslında aşağı mı iniyordu? Ama eğer aşağı iniyorsa neden tersini söylesin ki? Bir şey mi gördü ya da yaptı? Polise söyleyemeyeceği bir şey. Greta hapları kutularına geri koydu ve ellerini saçlarının arasında gezdirmeye başladı. Sonra tersine çevrilecek şeyin asansörün gidiş yönü olduğuna karar verdi. Her halükarda bu Morganti meselesinin derinleştirilmesi gerekiyordu. Tutuklandığı zaman yayın ekibinden onunla ilgili bir dosya hazırlamasını istemişti. İçinde onunla ilgili her detay vardı. Greta Alfieri birden hayal kırıklığına uğradı. Bu dosya haber kanalındaki ofisinde bir CD'deydi. Hemen telefonu alıp Montanari'yi aradı. Greta, nihayet telefonunu bekliyordum. Burada o ismi öğrenebilmek için çıldırıyoruz. Kimmiş? Cesedin kimliğinin tespit edildiğinden emin oldum ama kim olduğuyla ilgili hiçbir bilgi alamadım. Kahretsin. Bu demektir ki Mediaset bu bilgiye bizden önce ulaşacak. Peki ya habercin? Ona çok daha fazlasını... Greta lafını kesti. Yapacak bir şey yok. Onunla daha yeni konuştum ve Sensi'nin ensesinde olduğunu söyledi. Bize hiçbir bilgi sağlamak istemiyor. Montanari birkaç saniye sessiz kaldı. Greta birkaç tane nane şekeri yuvarladığından emindi. Etrafta tüm bu gizliliğin sebebi üzerine fısıltılar dönmeye başladı bile. Morfinin çok güçlü bir politikacının akrabası olduğuna yemin edenler bile var. Bu hiç de kötü olmaz. Ne haber ama düşünsene. Ve sen bunun nasıl bir baskı olacağını düşün. Greta inanılır görünmek için Montanari ile birlikte kıkırdadı. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsun Greta?
Hala biraz zamana ihtiyacım var.
Elbette elbette istediğin kadar. Ancak?
Ancak?
Bir haber hazırlıyoruz yani seninle bir röportaja ihtiyacımız var Greta.
Montanari biraz duraklayarak telefonun diğer ucundaki tepkiyi ölçmeye çalıştı. Senin için tüm bu olanlarla ilgili konuşmak acı verici olacaktır. Bunu biliyorum. Ama lanet olsun ki vaktin ne kadar kıymetli olduğunu sen de biliyorsun. Artık daha fazla bekleyemeyiz.
Demir sıcakken dövülür öyle değil mi?
Greta.
Haberi ne zaman yayınlamak istersin?
Yarın perşembe ve hafta sonu kendi saçma haberleriyle kapıya dayandı bile. Pazartesi akşamına özel bir program düşünüyordum. Rai kanalındaki reality show'un tozunu attırmak için öğleden sonra çekebiliriz mesela.
Greta derin bir nefes aldı. Bu talebin kısa sürede geleceğini biliyordu. İzleyici yeniden haber kraliçesine kavuşmuş olacaktı ve Morphy de onu televizyonda görecekti. Elbette ki bu hiç de iyi olmayacaktı. Pazartesi öğleden sonra uygundur. Nihayetinde güzel bir sebep bulmak için önünde hala birkaç gün vardı.
Tamam o zaman, bu şekilde anlaştık.
Bana bir iyilik yapar mısın Federico? Bir proje üstünde çalışıyordum, hatırlıyor musun? Cattaneo de bunu yapmayı istiyor gibiydi. İşte ben de biraz harekete geçeyim dedim. Projeye odaklanmak hiç de kötü bir fikir değil. Ama tek sorun burada hiçbir şeyim yok. Ajandam, telefon rehberim, not defterim, CD dosyam, hepsi ofisimde. Bunları bana ulaştırır mısın?
Elbette, hiç sorun değil. Hatta sana kendim getireyim.
Ağzında bir şey geveliyor gibiydi.
Haydi ama çekmecelerini karıştırmamı istemezsin değil mi? Şöyle yapalım, sabah sen uğra, sadece birkaç dakika. Hem eski iş arkadaşlarını görmek sana iyi gelecektir. Hem de pazartesiyi netleştirelim.
Dördüncü gün, sabah. Şehir dışında mütevazı ve iki odalı bir daireydi. Şehrin en tanınan emlak şirketlerinden biri tarafından Adriana Maggezi'nin ölümünden iki gün önce Nicola Greco'ya kiralanmıştı. Kontrat süresi olabilecek en kısa süre olan bir aydı. Alfa Romeo'nun içinde bulunan kimlik evrakları sahteydi elbette ki ama bunlar sayesinde Nicola Greco'nun kaldığı yere ulaşabilmişlerdi. Sensi etrafı inceleyen ekibini gözlüyordu. Bir kenarda hareketsiz duruyor ve hissettiği huzursuzluğu gizlemeye çalışıyordu. Nicola Greco yani diğer adıyla Morphy'nin ölümünden sonraki ilk günlerde olay büyük bir zaferle çözülmüş gibiydi. Başta o aşağılık Montanari olmak üzere basın bir kabusun sona erdiğini duyuruyordu. Operasyonun başarısından, Greta Alfieri'nin cesaretinden ve polisin etkisinden söz ediyorlardı. Yani ortada mükemmel bir tablo vardı. Hatta vatandaşını korumak için kendini feda eden bir kanun görevlisi, bir kahraman bile vardı. Vali bizzat basın toplantısına katılmak istemiş ve orada gerinerek polis ekibine tebriklerini sunmuştu. Klebs ve Corbani için az fakat basının da belirttiği gibi gerçekten de içten sözler sarf etmişti. Ancak şimdi tam da mozaiğin tamamlandığını düşünürlerken ele geçirdikleri son bilgiler bu tablonun geneline uymuyordu. Profesyonel bir katili yüzlerce kilometre teperek buraya getiren ve Morphy'ye hayat verdiren nasıl çarpık bir kaderdi. Ve o cep telefonuyla Maggezi ve Cerny'nin ölümlerinden hemen sonra yaptığı görüşmeler kiminleydi? Sonra ortada bir de Alfa Romeo vardı. Barın sahibi arabanın mekanın yakınına öğleden sonra 5 itibariyle park etmiş olduğuna yemin ediyordu. Doktor, birkaç işimi halletmek için dışarı çıkmıştım ve dönüşte aracımı tam o arabanın arkasına park ettim. İşte kolay bir yer değildi. Hatta belki de arabaya hafifçe dokunmuşumdur bile. Saat aşağı yukarı öğleden sonra 5'ti.
Saat 5. Morphy'nin e-postası en az birkaç saat sonra gönderilmişti. Yani Nicola Greco, Greta Alfieri'nin terasına atlamak üzere beklemeye geçtiği çatıya çıktığında.
Teknik bir eleman ona e-posta göndermek için saat ayarı yapılabileceğini ve Nicola Greco'nun o e-postayı göndermek için bizzat bilgisayar başında olmasına gerek olmadığını anlatmıştı. Morphy'nin yaşadığı yeri bulup bilgisayarına el koyunca tüm bu soruların cevaplarına ulaşabileceklerdi. Sensi etrafına bakındı. Dairede birkaç kişisel eşya bulabilmişlerdi ama bilgisayardan hiç iz yoktu. Peki o zaman o lanet olasıca bilgisayar neredeydi?
Sensi ağır adımlarla dışarı çıktı.
Baştan beri yanlış yaptık, henüz bitmedi.
Elektronik mağazasında görüntülere takılan adamı yakalamak zorundaydı. Greta mağazadan elinde yeni dizüstü bilgisayarıyla çıktı. Morganti ile ilgili bilgilerin olduğu CD'lere bundan bakacaktı. Tüm parayı Cattaneo'nun haber kanalına ait kredi kartıyla ödemişti. Ne de olsa bu bir açıdan işle ilgili bir harcamaydı. Uyku ilaçsız ve huzursuz edici küçük gürültülerle dolu gece hiç de kolay geçmedi. Greta sabah erkenden çıkmış ve sadece dizüstü bilgisayar almamıştı. Muhbiri onu gece yarısı aradığı için sinirlenmemiş, isteği karşısında şaşırmamıştı. Aksine hemen anlayışlı bir tavır sergilemişti.
Bunu bana er ya da geç soracağını biliyordum. Seninki gibi bir serüvenden sonra insan başucunda bir silahla çok daha rahat uyur, öyle değil mi?
Sana pahalıya patlar ama yarın küçük kalibreli, hafif ve kullanışlı bir silah ayarlarım. Böylece kullanman gerektiğinde bileğini kırmazsın. Tam bir bayan silahı ama yakın mesafeden inanılmaz derecede etkili. Bak güzelim, eğer yakalanırsan başın büyük belaya girer ve ben bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ona göre.
Çantasında silahla kendini inanılmaz güvende hissediyordu. Sonra rutin ziyareti için Klebs'e gitti. Beklediği cevapları alamayacağını bilmesine rağmen onunla yine konuştu. Biraz safça olsa da ona yakın olmanın, onunla konuşmanın aklına bir fikir gelmesine yarayacağını hissediyordu.
Morganti yalan söylemiş, Maccezi'nin evine çıkarken değil, aşağı inerken asansörde kapalı kalmıştı. Klebs'in ona söylemeye çalıştığı şey gerçekten de bu muydu? O gün Nisan ayının son gününü kutlamak için gökyüzünde güneş vardı. Senenin ilk sıcak güneşi. Greta bilgisayarı arabanın arka koltuğuna koyup trafiğe karıştı. Havanın sıcaklığından ve çantasının içindeki demir parçasından enerji toplamaya çalıştı. Neden Morganti böyle bir yalan söylemişti? Birkaç dakikada haber kanalına vardı. Arabası beyaz kırmızı bariyeri geçer geçmez güvenlik görevlisi telefon açtı.
Şimdi geldi.
Montanari yayın ekibine döndü.
Herkes hazır olsun, gelmek üzere. Şaşkınlık ve doğallık sergilemenizi istiyorum. Çekim ekibi, dikkat edin. Yüzünü yakından almak için birkaç saniyeniz var. Biraz titrek çekin. Kendi içimizde yapılmış anonim bir kayıt gibi görünmesi şart.
28. ayrımın sonu. Sayfa 384.